Item 10. Lontano, Jean-Christophe Granger, sayfa 91. Uzaktan motorların uğultusu duyuldu. Albay gözden kayboldu. Le Guin ile Verne, Erva'nın haddinin bildirilmesinden duydukları memnuniyeti zorlukla gizliyorlardı. Vissa'nın odası, dedi Erva, dizginleri yeniden ele almak için. Önce çantalarınızı boşaltmak istemez miydiniz? Gerek yok. Dört adam odaların bulunduğu binaya gitmek için avluyu geçti. Çöpler toplandı mı? Hangi çöpler, diye sordu Le Guin. Cuma, cumartesi ve pazar günlerinin çöpleri, çaylak eğitimi sonrasının çöpleri. Bu sabah toplandı. Ne işinize yarayacaktı ki? Erwin cevap vermedi. Holde sürpriz olabilecek bir şey yoktu. Kahve makinesi, üstünde bazı duyuruların yer aldığı pano, eski dergilerin durduğu etajerler. Birinci katta sade bir koridor. Duvarlar kartondanmış gibi gözükse de ve yerdeki linolyum döşeme her adımda kalksa da Erwin bu tür basitliği seviyordu. Oda kapılarının arkasından radyo ve televizyon sesleri geliyordu. Pilotların odalarından çıkmaları yasaklanmıştı. Erwin ile Kripo şöyle bir bakıştılar, içlerinde kötü bir his vardı. Verne odanın girişini kapatan çaprazlama yerleştirilmiş sarı bandın önünde durdu. ''Mührü sökmek için savcılıktan izin aldınız mı?'' ''Sorun yok.'' Erwin çantasını yere bırakarak şeridi söktü. Kripo ona bir çift lateks eldiven uzattı. Erwin Verne'nin uzattığı anahtarı almadan önce eldivenleri ellerine geçirdi. 12 metrekarelik küp biçiminde bir odaydı. Köşede bir lavabo. Kapının tam karşısına yerleştirilmiş, pencerenin iki yanında iki yatak. Spor salonlarının soyunma odalarındakilere benzeyen iki çelik dolap gardırop olarak kullanılıyordu. Her yatağın yanında bir çalışma masası vardı ve masalardan birinin üstünde bir sürü eşya duruyordu. Dizüstü bilgisayar, çalar saat, cep telefonu, Vissa'nın kişisel eşyaları. ''Hiçbir şeye dokunulmadı,'' dedi Verne. Oda arkadaşı başka odaya taşındı. Sadece kendi eşyasını aldı. Kriminal inceleme teknisyenlerini beklerken hepsinin mühürlü kanıt torbalarına doldurun. Erwin yerlerin temizlenmiş, çöp kutusunun boşaltılmış olduğunu fark etti. ''Burada temizlik yapılmış.'' ''Öğrenciler bu işi sırayla yaparlar,'' diye açıkladı Le Guin. ''Her sabah içlerinden iki kişi odaları temizler. Cumartesi de aynı kural uygulandı. Vissa'nın kayıp olduğu henüz bilinmiyordu.'' ''Öyleyse o iki çocuk eski öğrencilerden.'' ''Elbette sıçanlar. Yani yeni öğrenciler 48 saat boyunca binalara giremezler. Burayı temizleyen çocukları görmek istiyorum.'' ''Çöplerle bir sorununuz var sanırım,'' dedi asker alaycı bir tonda. Erwin duymazdan geldi. ''İki tanık bul ve odayı aramaya başla,'' dedi Kripo'ya. ''Tanıklar öğrenci ve öğretmenler arasından olmasın. Sekreterler, idari personel daha uygun. Arama yaparken azami özen göster.'' Bir şey bulacaklarını pek sanmıyorum ama yine de kriminal inceleme teknisyenlerinden odayı didik didik etmelerini isteyebiliriz. Bunu pek anlayamadım, diye lafa girdi Verne. Sizden beklenen bu değildi. Erwin ona doğru döndü. Yarbay, durumu anlamadığınızı sanıyorum ve size bunu açıklayabilecek sözcükleri bulamıyorum. Ama şöyle ifade edebilirim. Her şeye sıfırdan başlıyoruz. 16. Bölüm. Onlara tahsis ettikleri oda Vissa'nınkinin benzeriydi. Banyosu da olan bir odaydı. Oturun. Erwin Le Guin ile Verne'nin de kendileriyle gelmelerini istemişti. İki karga çalışma masalarının arkasında duran sandalyeleri aldılar ve yan yana oturdular. Öfkeliydiler. Yağmur zamanı çok küçük birimler halinde titizlikle işleyerek camları dövmeye devam ediyordu. ''Tutanaklarınızı henüz okumadım ancak çok temiz olduklarından eminim. Fazla uzatmaya gerek yok. Bir insan öldü. Kazayla ya da başka bir şekilde. Hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz. Taammüden cinayet olasılığını da.'' Le Guin sandalyesinde dikildi. ''Bu saçmalıkları da nereden çıkarıyorsunuz?'' ''Bu benim işim. Belki de sığınağa yerleştirildiğinde Vissa çoktan ölmüştü. Belki de Rafale savaş uçağının bu bölgeyi vuracağı biliniyordu.'' ''Cinayetle ilgili tüm kuşkuları ortadan kaldırmak için bu iyi bir yöntem.'' ''Kimse manevradan önce hedefi bilemez.'' diye yanıtladı jandarma. ''Kontrol edilecek. Bize şu an için gerekli olan şey takviye kuvvet. Kitlerinizin yeri nerede?'' ''Nelerimizin?'' diye sordu ıstakoz. Kriminal inceleme teknisyenleri diye fısıldadı ona Verne. Erwin ona cevap vermeden önce. Rende, sanırım yarın burada olabilirler. Bu akşam onların yanı sıra bir el ve kalıp uzmanı da istiyorum. Elimizde bir anakrim var. Dipnot, anakrim, kriminal analiz yapan ve Fransız polisi ile jandarması tarafından kullanılan bir bilgisayar programı. Çok iyi, organik örnekler de alacağız ki bu gece çalışmaya başlasınlar. Önce Vissa'nın odasından, yarın sabah da Serling adasından, ıslak toprakta hatta suyun içinde çalışabilecek uzmanlarınız var mı? Su altı incelemeleri yapan teknisyenler var, evet. Onlara yanlarında bir pompa getirmelerini söyleyin. Füzenin açtığı çukuru taramak istiyorum. Jandarma hareketlendi. Erwin elleri arkasında farkında olmadan Albay Wink'i taklit ederek odayı arşınlıyordu. Vissa konusuna gelince Kripo telefon kayıtlarıyla ilgilenecek. Ancak ona küçük bir yardım gerekebilir. Yarın sabahtan önce toplanabilecek kaç jandarmanız var? 10 kadar. Mükemmel. Ayrıca bölgedeki tüm iletişimlerin analizinin yapılmasını da istiyorum. Bölgedeki tüm baz istasyonlarının listesini de. Verne istemeden ıslık çaldı. Erwin başını salladı. Bu fundalık alanda çok fazla çağrı yapıldığını düşünmüyorum. Peki ya telefon dökümleri için telekomünikasyon şirketlerine talepte bulunma işi? Savcı imzalayacak. Dökümler gelene kadar geçen süreden faydalanırız ve bir hafta boyunca özgür oluruz. Bilgisayar konusunda işini bilen biri var mı? Bir GETEK, Bretanya'nın en iyisi. Gelişen teknolojiler yani GETEK. Erwin jandarmanın jargonunu biliyordu. Brest'te çalışıyor. Eğer tatilde değilse akşamdan önce burada olabilir. Tatildeyse bir başkasını bulun. Birkaç saat içinde bilgisayarı inceleme işine başlamamız gerekiyor. O verileri deşifre edecek. Adamlarınızdan biri de Vissa'nın ilişkileri, cinsellik konusundaki eğilimleri ve diğer her şey hakkında bizleri bilgilendirmek için onun yanında duracak.
Neden cinsellik diye irkildi Le Guin?
Çünkü internet insanoğlunun mastürbasyon yapmak için icat ettiği en önemli araç. Yeterli mi?
Onun firar etmesiyle ilişkisini anlamıyorum.
Buna bir son verelim. Bu senaryo akla mantığa aykırı. Pilotluk eğitimine tutkuyla bağlı olan, kesinlikle ödleye benzemeyen Vissa'nın şınav çekmemek veya köpek maması yememek için denize açıldığını düşünmemiz için hiçbir sebep yok. Tabii bir de örtüşmeyen başka bir somut ayrıntılar var. Subaylar başlarını salladılar. Artık bundan bahsedilmeyecekti. Erwin ellerini dizlerine dayayarak tam bir takım koçu edasıyla onlara doğru eğildi. Şimdi sıra size geldi. Sizin çok özel görevlerinize. Verne, siz botların bağlı olduğu kıyıya, şu tekne olayını aydınlatmak için bir ekip yolluyorsunuz. Orada yaşayanlar var mı?
Turistler, tabii balıkçılardı ama onlar kuşkusuz denizdedirler.
Geri çağırın. Karıları çocukları var mı?
Çoğunun evet.
Yarın akşamdan önce ifade tutanaklarını istiyorum. Ayrıca Carverac liman başkanlığını da arayın. Belki o gece denize kimin çıktığını biliyorlardır.
Bundan emin değilim.
Öyleyse öğrenin. Ayrıca hava durumunu da bilmek istiyorum. Bir teknenin Serling adasına kolayca ulaşıp ulaşamayacağını öğrenmeliyiz. Le Guin, siz yanınıza iki adam alıyorsunuz ve güvenlik kameralarının cumadan itibaren yaptığı kayıtların bantlarını izliyorsunuz. Breton'un yüz ifadesi değişti. Verne kaçamak bir bakış attı. Bir sorun mu var?
Bir gelenek. Çaylak eğitimi boyunca kameralar kapatılır.
Buna inanamıyorum diye mırıldandı Erwin. 48 saat boyunca gözetim olmasın. Askeri uçakların ve malzemelerin olduğu bir arazide.
Uçaklar kilitli hangarlarda duruyor ve derslerde resmen başlamadı. Bu bir.
Tilkilerinizin yaptığı pisliklerin kaydedilmesinden mi korkuyorsunuz?
Tam tersine diye rahatsızlığını belirtti Le Guin.
Okula yeni girenlerin şerefini korumak istiyorlar. İçlerinden biri başarısız olduğunda bundan geriye bir iz kalmamalı. Erwin bıkkınlık ifade eden bir hareket yaptı. Öyleyse Vissa'yı eşeleyin, yaptığı en küçük şeyi bile her yönüyle inceleyin, geçmişini araştırın. Ailesi, sağlığı, eğitimi, arkadaşları, Mans'taki hayatı, Mısır'daki kökleri, kişiliği.
Ama bunun için kiminle konuşabilirim?
Başınızın çaresine bakın. Anne ve babası onu tutkulu bir münzevi olarak tanımlıyor. Şüphesiz her şeyi bilmiyorlar.
bir nişanlısı, hobileri, takıntıları, düşmanları var mıymış öğrenin. Ayrıca denizcilik deneyimi var mıymış bilmek istiyorum.
Onun tek başına denize açıldığına inanmadığınızı sanıyordum.
Kaç kez daha size bunu tekrarlamak zorundayım. Ben hiçbir şeye inanmıyorum. Bulmak için buradayım. Arşambo otopsiden çıkınca ona söyleyin. Her öğrencinin soyunu sopunu araştırsın. O boktan geceye katılmış çocukların hepsinin dosyasını istiyorum.
Peki ya masraflar diye sordu Verne aniden.
Jandarma adına bir dilekçe yazarsınız. Biz de cinayet bürosu adına aynı dilekçeyi hazırlarız. Bu bir ortak iş. Tüm masraflar Ren Asiye Mahkemesi tarafından karşılanacak. Bizim için bir ofis düşündünüz mü?
Yani?
Sorun değil diye araya girdi Ervin, çantasını açtı ve bilgisayarını masalardan birinin üstüne koydu. Burada gayet iyiyiz. Bize tahtalar, dört ayaklı destekler, çoklu prizler bulun. Adamlarınız da okula yerleşecek. Soruşturma bitene kadar herkes burada kalıyor. Gerçek ortaya çıkana kadar kimse bu duvarların arasından çıkmayacak, anlaşıldı mı? İki subay cevap vermeden ayağa kalktı. Asık suratları evet anlamına gelebilirdi.
Saat 4 dedi Ervin saatine bakarak. Pilotla görüşme zamanı, öyle değil mi?
17. bölüm. Ona aktarılan bilgilere göre 38 yaşındaki yüzbaşı Philip Fernio 2009'dan beri devriye filosu grup lideriydi. Bugün Gaskonya avcı uçağı filosu lideriydi. 25 saat savaş görevi vardı. 1800 saat uçuş yapmıştı. Bunun 1100 saatini Rafale savaş uçağıyla yapmıştı. Kahraman onu Paris'ten gelen dedektiflere tahsis edilmiş salonda bekliyordu. Burası uzun masalar ile sayfaları kırışmış bir yazı tahtasının bulunduğu sıradan bir yemekhaneydi. Önünde kahvesi dip tarafa oturmuş Fernio'nun üstünde hala denizci anorağının altına giydiği, her tarafına dikilmiş renkli arma ve işaretleriyle ona eski bir valiz havası veren uçuş tulumu vardı. Ervin onu selamladıktan sonra karşısına oturdu ve bilgisayarını açtı. Sanki tek başınaymış gibi sessizce notlar almaya başladı. Sonunda ondan olayları kendi bakış açısıyla anlatmasını istedi. Fernio'nun verdiği ilk cevaplardan Ervin duygularından arındırılmış bir androidle karşı karşıya olduğunu anladı. Fernio kendisinin ateşlediği bir füzeyle bedeni tanınmaz hale gelmiş, 22 yaşındaki genç bir adamın ölümü karşısında ne pişmanlık ne de üzüntü duyuyordu. Hatta mesele hakkında en ufak bir fikri bile yok gibiydi. Olayı anlatması birkaç kelimeyle sınırlı kalmıştı.
Cumartesi 8 Eylül saat 7.10. Charles de Gaulle'den havalanma. Varış noktası Sterling Adası, hedef bilinmiyor. Diğer iki Rafale ile birlikte hem harekat pilotu hem de devriye lideri olarak Fernio emirleri beklerken bölgesinin üstünde birçok daire çizmişti. Hedef belirlendikten sonra ona sadece önceden kaydedilmiş programı başlatmak kalmıştı. Her potansiyel atış farklı bir sekansın konusu oluyordu. Füze hedefi vurmuştu. Rafale art yakıcı itiş sistemine ani hızlanma, Ervin yanlış anlamadıysa, geçmişti. Saat 7.38'de Charles de Gaulle'ün güvertesine iniş. Bilgisayarlara, radarlara ve hiyerarşiye göre görev tam bir başarıyla sonlanmıştı.
Ekleyecek başka bir şeyim yok diye bitirdi pilot. Bu hikayede ben sadece zincirin bir halkasıyım. Filo arkadaşlarım arkamı kolluyor. Radar kontrolörü hava ve yer sahalarını tarıyor. Mühendisler her parametreyi analiz ediyordu. Uçuşun her anını saniye saniye takip eden komutanlarımı saymıyorum bile.
Ayağa kalktı ve montunun fermuarını çekti.
Eğer bu olayda sorumlular varsa onları yerde arayın. Bu zavallı denizcinin adaya kaçmasına izin veren salakların arasında.
Yerinize oturun.
Siz ve ben burada zaman kaybediyoruz.
Çok daha fazla zaman kaybedebilirsiniz. Pilot Ervin'e doğru eğildi. Fiziksel yapısı konuşma tarzıyla uyum içindeydi. İyice tıraş edilmiş şakaklar, kare çene, sıfır ifadeye ayarlanmış yüz hatları.
Ne demek istiyorsunuz diye homurdandı Fernio.
Hiçbir şey demek istemiyorum. Siz şu an için bir askerin ölümüyle ilgili soruşturmada bir şüphelisiniz. Şimdi burada hazırlık soruşturmasının sonuçlarını beklerken sizi gözaltına almam gerekirdi. Bu durumda konuşmamız yön değiştirmeden yerinize oturun. Pilot bağırmak için ağzını açtı, sonra vazgeçti ve gülümsedi. Ervin adamın yeniden soğukkanlılığını kazandığını net bir şekilde görebildi. Çok iyi diye kabullendi Fernio, boyun eğerek. Sorularınızı sorun. Hangi resmi çerçevede bu görevi gerçekleştirdiniz?
Pilotlar her yıl bir hava kara kalifikasyonundan geçer. Bu aynı zamanda bir test ve alıştırmadır. Devriye grup lideri olarak kurallara bağlı kaldım.
Olanlardan dolayı rahatsız olmuşa benzemiyorsunuz.
Bir kez daha tekrarlıyorum, benim bu olayda hiçbir sorumluluğum yok. Belirli bir bağlam içinde verilen emirleri uyguladım. Eğer bana verilen bilgiler gerçekle bağdaşmıyorsa bu onların götlüğüdür. Bölgenin güvenli olup olmadığını kontrol etmek için hem Lövye'nin arkasında hem de yerde olamam, herkes işini yapacak.
Fernio %100 haklıydı ama Erwin onu tedirgin etmek istiyordu. Size söylenen yeri vuruyorsunuz demek.
Tıpkı sizin gibi. Eğer başınıza buyruk hareket etmek istiyorsanız ne orduyu seçeceksiniz ne de kamu görevini.
Sığınağı siz mi vurdunuz?
Evet ya da hayır? Hayır. Sizinle konuşurken dinlemiyor musunuz? Her şey bilgisayarla programlanmıştır. Size bunu açıkladım. Uçuş gibi atış da hedef üst tarafından belirlenir. Bilgisayarlar da işini yapar.
Hedefi kim belirliyor?
Kimse. Bir random program kurayla hedefi belirler. Bilgi son anda ekrana düşer.
Eğer sığınakta biri olduğu fark edilseydi operasyonu durdurabilir miydiniz?
Elbette. Bir düğme her şeyi durdurmayı sağlar. Immediate exit. Otomatik pilotta devreden çıkarılabilir.
Bana sığınağı imha eden füzeden bahsedin.
Sığınak demeyi bırakın. Benim hedefim bir Tobruk korugandı.
Ne tür bir füze ateşlediniz?
Komutanlarımla konuşmadınız mı?
Henüz konuşmadım.
Onlardan başlamanız gerekiyor. Size hiçbir şey söyleyemem. Savunma gizliliği. Zaten bir şey bilmiyorum. Kimse Ezdio'nun türünü tam olarak bilmez.
Neyin?
Zırh delici, izli yangın obüsü.
Erwin'in anıları canlandı. Şüpheli ölümlerin meydana geldiği domtomlarda birçok görevde yer almıştı. Dipdot, domtom, Departments et Territories, Dirtir Mer, Fransa'nın deniz aşırı eyaletlerine ve topraklarına verilen ad. Seçkin askerlerle karşılaşmış ve onların savaş zekaları, silahlar konusundaki uzmanlıkları ile sivil hayattaki zayıflıkları arasındaki zıtlık onu şaşırtmıştı. Öldürme izni olan, birine soğukkanlılıkla işkence edebilen veya kurtulmak için bir uzvunu kesebilen bu herifler aynı zamanda arkadaşlarının şampuan şişesine işeyerek eğleniyorlar ve saçma sapan şeylere gülüyorlardı. Fernio dizlerine vurdu ve yeniden ayağa kalktı.
Tamam, bu kadar saçmalık yeter. Zaten her şey benim uçuş raporumda yazılı. Sadece bizim için her şeyin çok açık olduğunu söyleyebilirim. Aksi takdirde asla atış yapılmazdı.
Erwin de ayağa kalktı. Aklına bir şey gelmişti. Eğer biri son anda Tobruk korugana gizlenirse onu algılayacak imkanlarınız var mı?
Elbette. Hedef belirlendiği andan itibaren radarlar ona kilitlenir.
Hangi radarlar?
Sismik, termik. Çarpışma öncesi hayatımızı kurtaran, içeride hareket eden bir şey olup olmadığını, bölgede herhangi bir ısı kaynağı bulunup bulunmadığını kontrol eden radarlar.
Bu sözleri söyler söylemez yüz ifadesi değişti. Fernio temel bir olguyu bizzat doğrulamıştı. Bu aygıtlar bir şey algılamamıştı. Bu da Vissa'nın çoktan ölmüş olduğunu gösteriyordu. Erwin karşılık vermedi. Birinci kural, ağzından kaçırdığı bilginin önemini tanığına belli etmemek. İkinci kural, şaşkınlığını asla belli etmemek.
Vissa Saviris'i tanır mıydınız?
Hayır.
Kerverek'teki diğer öğrencileri?
Tanımıyorum, buraya hiç gelmedim. Charles de Gaulle'de görevliyim. Üssüm Carcassonne'da.
Cenaze törenine katılacak mısınız?
Herkes gibi, mea culpa'mızı göstereceğiz.
Dipnot, mea culpa, hatasını kabullenmek, pişmanlığını göstermek anlamında Latince'deyim.
Bundan pek memnun olmamış gibisiniz. Denizci için üzgünüm, ancak bu törenler onu hayata döndürmez. Tüm bunlar yerdeki adamların hatası. Bu olay hiç de profesyonelce değil ve o salaklar için bedel ödemeyeceğim.
İlk kez bir duygusunu açığa vuruyordu ve bu duygu öfkeydi. Erwin konuşmayı sonlandırmak için daha zararsız bir konuyu seçti. Siz de çaylık eğitimine tabi tutuldunuz mu?
Elbette.
Nerede?
Salon de Provence'daki bir pilot eğitim merkezinde.
Nasıl geçmişti?
Pilot istemeden de olsa güldü. Bir bilgisayar gibi bir programdan başka bir programa geçiyordu.
kayıtsızlık, öfke, neşe. Şakalar, pek kötü bir şey yoktu.
Erwin bazı yönetimsel işlerden, imzalanacak evraktan, bilgilendirilecek üst mevkilerden söz ederek kapıya kadar Fernio'ya eşlik etti. Yalnız kalınca kapattığı cep telefonunu açtı. Cavar Blanche'ın adli tabibi Michel Clement sorgu sırasında onu aramıştı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 100.